Ayrım 108.
Scala Beck ve Caput Beggar dostlarınızın işi mi bu? Artık klan kalmadı mı? Beni teselli etmek için yalan söylemeyiniz. Şekerim, sizi hiçbir zaman teselli etmeye çalışmadım ki. Hayır, tekrar söylüyorum. Klan diye bir şey kalmadı artık. Klanın yararından çok zararını gördük Scarlett. Çünkü saygıdeğer valimiz Block'un öfkesini arttırmaktan ve onun makamında kalmasını sağlamaktan başka bir işe yaramıyordu. Block makamını ancak federal hükümeti ve Yankee yandaşı gazeteleri Georgia'nın bir isyan kaynağı olduğuna, her çalının arkasında bir klan üyesinin saklandığına inandırarak koruyacağını biliyordu. Vali koltuğunda oturmayı sürdürebilmek için umutsuzca bocalıyor ve klanı asılsız bir takım eylemlerle suçluyordu. Kadınların ırzına geçtikleri için cumhuriyetçilerin parmaklarından asıldıklarını ve zencilerin linç edildiklerini ileri sürüyordu. Ama zavallı vali karanlıkta kılıç salladığını da biliyordu. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim ama Scala Beck'ten çıkıp alçak gönüllü bir demokrat olunca klanın faaliyeti de sona erdi. Red'in vali Block hakkında bütün söyledikleri Scarlett'in bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Ancak klanın ortadan kalktığını öğrenmek onu çok memnun etmişti. Böylece Red ölmeyecek, mağazasını kaybetmeyecek ve serveti yok olmayacaktı. Scarlett, "Red, klanın ortadan kalkmasında senin de bir etkin oldu mu?" diye sordu. "Evet şekerim, oldu. Ashley Wilkes ile ben en önde geliyoruz." "Ashley ve siz, kulaklarıma inanamıyorum." "İnan şekerim, inan. Çünkü doğru, insan politika ile uğraşınca bir takım garip arkadaşlıklar kuruyor. Ne Ashley beni seviyor ne de ben onu. Ama örgüt içinde arkadaş olduk. Ashley hiçbir zaman klanın gerçek yandaşı olmamıştı. Çünkü o baskı ve şiddete karşıydı. Zaten ben de yandaş değildim. Yapılanlar delilikten başka bir şey değildi. Üstelik ölene kadar da Yankiler bizim peşimizden bir an olsun ayrılmayacaklardı. Ashley ile ben örgüt üyelerine gecelik entarileriyle, kukulatalarla ve meşalelerle dolaşmak yerine çalışmanın ve kurtuluş gününü beklemenin daha uygun olacağını anlattık. Ben klan üyelerinin söylediklerinize inandıklarını sanmıyorum. Çünkü siz? Çünkü ben vurguncunun, Scala Beck'in biriyim. Üstelik Yankilere destek olan bir adamım. Değil mi pek saygıdeğer hanımefendi? Sevgili yurdumuzu işgalcilerin elinden kurtarmak için kanımın son damlasına kadar çarpışmaya hazır olduğumu unutuyorsunuz galiba. Üyelere verdiğim öğütler akla ve gerçeklere çok uygundu. Onlar da söylediklerimi benimsediler. Ortaya serdiğim gerekçeler karşısında hiç duraksamadılar. Öteki politik konularda da onları aydınlattım. Adliyede çoğunlukla demokratlar bulunuyor. Yakında şekerim, en iyi birkaç cumhuriyetçi arkadaşımızı saf dışı bırakacağız. Çünkü son günlerde dilleri fazla uzadı onların. Doğrusu onlara bir kötülük yapmak niyetinde değilim. Ama ben şimdi sahilin öteki ucundayım. Eğer onları geldikleri yere göndermekte bir yardımım dokunursa bir an bile duraksamayacağım. Ama durum günden güne sarpa sarıyor. Dostlarınız Handan ile Gelert'e hazır olmalarını söylerseniz fena olmayacak. Çünkü günün birinde valiyi yakarlarsa onları da enseleyecekler. Scarlett, Red'in söylediklerine inanmıyordu. Çünkü valiyi hapse atmak şöyle dursun, onu yerinden kıpırdatmak bile mümkün değildi. Vali Block makamını sağlama almıştı. Scarlett düşüncelerini saklamaya gerek görmeden, "Canım, sorunu bu kadar basitmiş gibi göstermek doğru değil," dedi. Block hapse atılmasa bile kesinlikle yeniden seçilemeyecek. Gelecek seçimde demokrat bir vali iş başına getirilecek. Bu da durumumuzun iyileşmesinin başlangıcı olur. Scarlett alaycı bir tavırla, "Herhalde bu valinin seçilmesine yabancı kalmazsın," dedi. "Sen merak etme şekerim, şimdiden faaliyete geçtim bile. Zaten bazı akşamlar geç gelmemin nedeni de bu. Bugünlerde altın için kürek salladığımdan daha çok çalışıyorum. Sonucun lehimize olması için seçim kombinezonları kuruyorum. Hazırlıklar yapıyorum. Sizi üzdüğümü biliyorum ama efendim, bir gün Frank'in mağazasında bana ne söylediğinizi anımsıyor musunuz? Yıllar önceydi. Konfederasyonun parasına el koyduğum için beni ağır bir dille yermiştiniz. Sizinle ayrı görüşteyim çünkü bu para şimdi piyasaya çıktı ve konfederelerin iktidara gelmeleri için harcanıyor. Bu yaptığınız paraları sokağa atmaktan farksız. Ne o? Demokratlarla ilgili görüşünüz bu mu?" Ritin gözlerinde korkunç bir ışık parladı ve ne yapacağı, ne düşündüğü anlaşılamaz bir ifadeyle, Seçimde demokratlar kazansalar da kazanmasalar da benim için bir önemi yok. Beni ilgilendiren halkın demokrat adaylar için para harcadığımı bilmesidir. Bunu hep anımsasınlar. Çünkü benim bugün yaptıklarım ileride Bonnie'nin işine yarayacaktır. Bu söylediklerinizden kalbinizin biraz değiştiğini anlıyorum. Ama başkalarına olduğu kadar demokratlara karşı da içtenlikle davranmadığınızı görüyorum. Hayır, kalbim değişmedi. Değişen yalnız derim. Bir Pars'ın derisindeki benekleri istedikleri kadar kazısınlar, o yine Pars'tır, yine Pars. Konuşmanın gürültüsünden uyanan Bonnie, "Baba!" diye bağırdı. Red onun yanına gitmek için Scarlett'i yavaşça kenara itti. "Red, biraz durur musun? Söyleyecek bir şeyim daha var. Bonnie'yi her ikindi vakti politik toplantılara götürmemelisiniz. Bu hiç yakışık almıyor. O toplantılar bir genç kızın katılacağı yerler değil. Sanırım bu hareketiniz sizi gülünç durumlara da sokuyordur. Böyle bir şey yapacağınızı ummazdım doğrusu. Allah'tan Henry amca söyledi de haberim oldu." Yüzünün tüm hatları gerilen Red birden Scarlett'e doğru döndü. "Arkadaşlarıyla tartışırken evladını dizlerine oturtan bir babayı nasıl ayıplar, nasıl eleştirirsiniz? Demek bunu gülünç buluyorsunuz. Ama gerçek sizin düşündüğünüz gibi değil. Halk Bonnie'yi dizlerimde oturtarak ülkemden cumhuriyetçileri kovmak için demokratlara yardım ettiğimi yıllarca anımsayacaktır." Red'in yüzündeki gergin ifade yavaş yavaş kayboldu. "Siz biliyor musunuz, Bonnie'ye en çok kimi sevdiği sorulunca verdiği cevabın ne olduğunu? Babam ve demokratlar diyor. Onun en çok nefret ettiği nedir biliyor musunuz? Skalavekler. Allah'a çok şükürler olsun ki halk tüm bunları anımsayacak." Scarlett öfkelenerek, "Ona benim bir skalavek olduğumu söylüyorsunuz herhalde," dedi. Bonnie sabırsızlanarak, "Baba!" diye tekrar seslendi. Scarlett'in öfkesine gülerek cevap veren Red, Holly hızla geçip kızını öpmeye gitti. O yılın Ekim ayında Vali Block istifa etti ve Georgia'dan kaçtı. Onun yönetiminde yolsuzluk, rüşvet, gereksiz harcamalar ve ahlaksızlık o kadar çoğalmıştı ki, firar etmesiyle birlikte bütün bir kurumda kendiliğinden çöküverdi. Genel nefret neredeyse onu boğacak duruma gelmiş ve bunun sonucu olarak yandaşları bile ikiye bölünmüşlerdi. Demokratlar yavaş yavaş yönetimdeki bir takım işlere hakim olmaya başladılar. Sorguya çekileceğini ve kendisinden hesap sorulacağını anlayan Block, firar etmek için gizlice hazırlandı. Kendisi kuzeyde güvenli bir bölgeye ulaşmadan önce istifasının bütün kentte duyulmaması için çok sıkı önlemler aldı. Valinin tası tarağı toplayıp kaçtığı haberi Atlanta'ya yayılınca halk bayram yaptı. Kadın erkek, yaşlı genç herkes sokaklara, caddelere döküldü, meydanlar neşeden coşan insanlarla doldu. Erkekler gülüşüyor, el sıkışıyor, kadınlar birbirleriyle kucaklaşıyor, ağlaşıyorlardı. Ziyafetler veriliyor, müzik çalınıyor, dans ediliyordu. İtfaiye görevlileri gençlerin sağda solda yaktıkları ateşleri söndürmek için büyük çaba gösteriyordu. Artık acı günler geride kalmıştı. Valilik makamına geçici olarak yine bir cumhuriyetçi getirilmişti. Ama seçim Aralık ayında yapılacaktı. Sonuç hakkında kimsenin bir kuşkusu yoktu. Cumhuriyetçilerin yoğun çalışmalarına rağmen zamanı gelince Georgia'yı demokrat bir vali yönetecekti. Atlantalılar heyecan ve neşe içinde yüzüyordu. Kiliselerde çanlar çalıyor, Allah'a ülkeyi istilacılardan kurtardığı için şükran sesleri yükseliyordu. Her yerde şenlik yapılıyor, bütün bir kentte bir bayram havası esiyordu. Washington yönetiminin, Capit Beggar'ların ve Skalavek'lerin çıkarabileceği her türlü zorluklara, engellemelere rağmen yurt düşman işgalinden kurtulmuştu artık. Bu ne büyük bir gururdu. Artık ülkeyi soyup soğana çeviren kara borsacılar, vurguncular, rüşvet alan görevliler, yüksek makamlarda bulunan zenciler uzaklaştırılacak ve ülke elini kolunu bağlayan zincirlerden kurtulacaktı. Uzun süredir çamurda yüzen Georgia, şimdi kendi kaderini kendi tayin etmek durumuna gelmişti. Halkın bu heyecanına, sevincine, mutluluğuna katılmayan bir kesim vardı elbette. Bunlar cumhuriyetçiler, skalavekler ve Capit Beggar'lardı. Vali Block'un kaçtığı haberi duyulur duyulmaz, Handan ile Gellert de kenti terk etti. Atlanta'da kalan bazı istilacılar sonlarının ne olacağını hesaplamaya çalışıyorlar, içinde bulundukları durumdan büyük kaygı duyuyorlardı. Scarlett'i ziyarete gelen kadınlar, "Olayların bu biçimde sonuçlanacağını kim tahmin edebilirdi? Valiyi o kadar güçlü ve etkin olarak tanır ve makamını sağlam bilirdik ki, diyerek sızlanıyorlardı. Rhett'in bu durumu daha önceden söylemesine rağmen, Scarlett bu kadar ani gelişen olaylar karşısında şaşırdı. Savaş sırasındaki mücadelelerini, Yankee askerlerinin evlerine, mallarına el koymalarına, korkularını ve bu karışıklık sırasındaki güçsüzlüğünü anımsadı. Yankilerden nefret ediyordu ama geçim mücadelesi verebilmek için bu nefretini gizleyerek Yankilerin tarafına geçmişti. İşte bu tutumu yüzünden bütün kent halkının nefretini üzerinde toplamış ve eski dostları onu birer birer terk etmişti. Oysa şimdi o saltanat dönemi bitmişti artık. Vali Block kaçmış, Scarlett'te güvendiği kurumun çöktüğüne tanık olmuştu. Ülkenin ve yurttaşların 10 yıldır özlemini duydukları bu 1871 yılının neşeli ve coşkun Noel'inde Scarlett yapayalnızdı. Çevresine bakındı ve canı bir hayli sıkıldı. Eskiden herkesin nefret ettiği bir kişi olan Rhett, şimdi kentin en saygın kişisi olmuştu. Bu değişiklik Scarlett'in çok tuhafına gitti. Rhett, cumhuriyetçilerle olan ilişkisini kesmiş ve Georgia'nın belini doğrultması için bütün bilgisi, aklı ve servetiyle yardım etmişti. Şimdi at üzerinde Bonnie ile kentte dolaşırken herkes onu saygıyla selamlıyordu. Oysa Scarlett'i... 12. Bonnie'nin ele avuca sığmaz bir kız olacağını herkes tahmin edebiliyordu. Onu dizginleyebilecek güçlü bir el gerekliydi. Ama herkes onu adeta çıldırasıya seviyor ve kimse terbiyesiyle ilgilenmeye cesaret edemiyordu. Babasıyla yaptığı 3 aylık gezi sırasında her türlü denetimden uzak kalmıştı. New Orleans ve Charleston'da Rhett onun istediği saatte yatmasını, tiyatroda, kumarhanede, lokantada kucağında uyumasını hoş görmüştü. Sonraları Ella ile aynı saatte yatması için baskı yapılması, hatta şiddete başvurulması gerekti. Gezide bulundukları sırada Rhett, Bonnie'nin hoşuna giden her çeşit elbiseyi giymesini hoşgörüyle karşılamıştı. Sonraları Dadı ne zaman ona pazen bir elbise giydirecek ve göğsüne bir önlük takacak olsa o isyan etti ve dantel yakalı tafta bir elbiseden başkasını giymedi. Bonnie'nin terbiyesinde gezi sırasında kaybedilen zaman ne Scarlett'in hastalık günlerinde ne de nekaat döneminde giderildi. Bonnie günden güne serpiliyordu. Ondaki bu gelişmeyi izleyen Scarlett, kızının dik kafalı olmaktan bir an önce kurtarılması gerektiğine inanıyordu. Ama bütün uyarmaları, çıkışmaları bir sonuç vermedi. İstekleri, davranış ve hareketleri ne kadar tuhaf olursa olsun, Rhett sürekli ondan yana çıkıyordu. Babası Bonnie'ye aklından geçen her şeyi söylemesini tembih ediyor ve onunla sanki büyük bir insanmış gibi konuşuyordu. Söylediği her şeyi büyük bir ciddiyetle dinler ve ona hak verirmiş gibi başını sallardı. Bu da Bonnie'nin çok hoşuna giderdi. Büyüklerin sözlerini keser, babasının söylediklerine karşı çıkar, hatta onun herhangi bir konuda yanıldığını bile iddia ederdi. Rhett kızının bu davranışına kızmak yerine güler, Scarlett'in onun eline bir fiske vurmasına bile izin vermezdi. Scarlett kederlenerek, "Eğer bu kadar güzel ve cana yakın olmasaydı dayanılamaz, sabır gösterilemez bir kız olurdu" diye düşünür ve çocuğunun kendisininki gibi bir iradeye sahip olmasına da sevinirdi. Bonnie babasına hayrandı. İstese Scarlett'i çileden çıkarabilirdi. Ama Rhett kızının terbiye edilmesi konusunda bir girişimde bulunmuyordu. Üstelik onun her istediğini yapmasına da göz yumuyordu. Eğer Bonnie istese Rhett gökyüzündeki ay ve yıldızları onun kucağına koyardı. Yeter ki bunu yapmaya gücü yetsindi. Rhett kızının güzelliğine, buklelerine, gamzeli yanaklarına, sevimli hareketlerine hayrandı. Canlılığına, gülüşüne, neşesine, kendisine olan sevgisini gösterişine bayılıyordu. Bonnie şımartılmasına rağmen çok cana yakın bir kızdı. Sanki o Rhett'in ilahı ve dünyasının odak noktasıydı. Rhett onun kalbini kırmamak için küçük bir söz söylemekten, çıkışmaktan bile çekiniyordu. Bonnie de Rhett'e gölgesi gibi bağlıydı. Onu her sabah erkenden uyandırırdı. En büyük zevki yemek masasında babasıyla yan yana oturmak, bazen onun tabağından, bazen kendi tabağından yemekti. Babasıyla birlikte ata bindiği zaman Eyer'in önünde otururdu. Ona geceliğini Rhett giydirir ve yanaklarından öptükten sonra onu kendi karyolasının yanındaki yatağına yatırırdı. Bonnie'nin Rhett'i oyuncak gibi yönlendirişini gören Scarlett bu duruma çok üzülüyor ve için için eriyordu. Oysa Rhett'in babalık görevlerini yapmayan son erkek olacağından kuşkusu yoktu. Bazen Scarlett kıskançlık duygularının kabardığını hissederdi. Çünkü Bonnie 4 yaşında olmasına rağmen Red'i kendisinin anlayamayacağı biçimde anlıyor ve onu yola getirmesini kendisinden çok daha iyi biliyordu. Dadı Bonnie 4 yaşına basınca serpilmiş bir kızın ata binerken eğri bir erkek gibi oturmaması gerektiğini homurdanarak söylemeye başladı. Red dadının söylediklerine kulak asmamazlık edemedi. Çünkü onun çocuk büyütmek ve özellikle kız çocuğu yetiştirmek konusunda bir hayli deneyimi vardı. Red de hemen Bonnie'ye siyah ve beyaz kılları olan ipek gibi uzun kuyruklu bir Shetland midillisi. Shetland adaları kökenli midilli ırkı. Çok sık kıllı, çok bol yeleli, kısa boylu, çok dayanıklı bir ırktır. Çocukları biniciliğe alıştırmaya çok elverişlidir. Satın aldı. Sırtına da gümüş kakmalı küçük bir eğer konuldu. Bu midilli gerçekte her üç çocuğa aitti ve Red, Wade'e de bir eğer almıştı. Ama Wade, Saint Bernard köpeğini daha çok seviyor, onunla oynamaktan çok hoşlanıyordu. Ella ise hem köpekten hem de attan korkuyordu. Bu nedenlerle midilli yalnız Bonnie'nin malı oldu ve Mr. Butler diye vaftiz edildi. İlk önceleri Bonnie bu armağandan pek memnun kalmadı. Çünkü midilliye yan binmesi hoşuna gitmiyordu. Ama babasının ısrarıyla ata bu biçimde binmeye alışınca binicilik konusunda büyük gelişmeler gösterdi. Red onun dizginlere hakim olduğunu ve midilliye çok güzel bindiğini gördü. Red büyük bir keyifle, ''Kızım hele büyüsün, siz onu avda görün.'' diyordu. ''Kimse onun tırnağı bile olamayacak. Onu asıl avın yapıldığı yer olan Virginia'ya götüreceğim. Sonra da ünlü binicilerin bulunduğu Kentucky'ye gideceğiz.'' Bonnie'ye bir Amazon elbisesi ısmarlamak söz konusu olunca onun bu isteği de yerine getirildi. Küçük kız her zaman olduğu gibi kumaşın mavi renkte olmasını istedi. Scarlett gülerek, ''Canımın içi mavi kadife olmaz. Bu renkte elbiseyi ancak ziyafetlerde giyerler. Örneğin benim gibi. Oysa senin gibi küçük kızlara siyah kumaştan bir elbise gerekir.'' dedi. Ama kızının kaşlarının çatıldığını görünce de, ''Red, Allah aşkına sen söyle. Bu renk onu açmaz. Üstelik çok çabuk kirlenir.'' diyerek kocasından yardım istedi. Red ise gayet sakin bir sesle Bonnie'den yana çıktı. ''Canım ne önemi var? İstediği rengi alsın. Kirlenecek olursa bir başka elbise daha yaptırır.'' Sonunda Bonnie'ye mavi kadifeden Amazon elbisesi diktirildi. Etekliği o kadar uzundu ki atın bütün sağrasını örtüyordu. Başına da kırmızı tüylü, geniş kenarlı siyah bir şapka giyiyordu. Bu tip şapka Bonnie'nin hayalinde Pitty Hala'dan dinlediği Jeb Stuart. Stuart eski İskoç ailesi Stewart soyunu belirtmek için 1542'de benimsenen addır. 1371'den başlayarak İskoçya kralları sonra 1603'ten 1714'e kadar ki İngiltere, İskoçya ve İrlanda ile Büyük Britanya ve İrlanda kralları bu soydan gelirler. Burada söz konusu edilen kişi Stuart hanedanına mensup ünlü bir prenstir. İle ilgili öykülerden yer etmişti. Hava açık ve güzel olunca baba ile kızın at üstünde Piştiri sokağında yan yana gittikleri görülürdü. Red iris siyah cins atının hızını Bodur midillinin hızına uydururdu. Bazen baba kız atlarını çocukları, tavukları, köpekleri velveleye vererek sürerlerdi. Tenha yollarda Bonnie, bukleleri rüzgarda dalgalanarak Mr. Butler'ı kırbaçlar, Red de kızına yarışı kazandığı kanısını vermek için atının dizginlerini kasardı. Red kızının artık at üzerinde gayet güzel oturduğunu, dizgine dikkatli kullanıp tehlikeye önem vermediğini görünce onun midillinin ayaklarına uygun engellerden atlamasına izin verdi. Bu iş için bahçeye bir çit yaptırdı ve Mr. Butler isimli midilliyi eğitmesi için Peter amcanın Wash adındaki yeğenini tuttu. Bu karar Bonnie, Wash ve midillinin tepkisine neden oldu. Wash atlardan korkuyordu. Onun midilliyi engelden atlatması Red'e çok pahalıya mal oldu. Mr. Butler güzel hanımının kuyruğuna asılmasına, nallarını kontrol etmesine tahammül edemiyordu. Önce engellerden atlayabilmesi için Allah'ın kendisini öteki atlar gibi uzun ayaklı yaratmadığına üzülüyordu. Bonnie ise Mr. Butler'a başka birinin binmesine kızıyor, atın eğitilmesi sırasında tepiniyordu. Nihayet Red, Bonnie'ye midillisiyle engel aşabileceğini söylediği zaman kız sevincinden havaya uçtu. Atına kavuşup engelden atladı. Daha sonraları babasıyla birlikte dolaşmaktan hiç zevk almadı. Scarlett baba ile kızın gururlu davranışlarını gördükçe katıla katıla gülüyor ve günün birinde Bonnie'nin midilliden usanacağını, komşular için daha az üzüntü konusu olan oyunlarla ilgileneceğini umuyordu. Aksine Bonnie bu spora daha çok ilgi duymaya başladı. Her gün atını koşturuyor, engelden atlatıyordu. Atıyla geçtiği her yer onun neşeli çığlıklarıyla inliyordu. 1849 yılında basit bir anlaşmazlıktan dolayı Kızılderililerle tartışan büyük baba Meriwether, Bonnie'nin bu bağırmalarının düşmanın üzerine çullanan Kızılderili narasını andırdığını söylüyordu. Birkaç hafta sonra Bonnie daha yüksek, yaklaşık yarım metre kadar bir engelden atlamak istedi. Red kızının cesaretine hayran kalmasına rağmen onun bu isteğine karşı çıktı. 6 yaşına bastığın zaman Mr. Butler'ı bu yükseklikteki bir engelden atlatırsın dedi. Hatta o günler gelince daha yüksek engellerden de atlayabilirsin. Söz veriyorum, o zaman sana daha büyük bir at alırım. Çünkü Mr. Butler'ın ayakları böyle bir yükseklikten atlayacak kadar uzun değil. Uzun babacığım, Mr. Butler'ın ayakları uzun. Siz biliyor musunuz? Ben Pity Hala'nın gül fidanlarının üzerinden atladım. Onlar kocaman kocaman şeylerdi. Red ilk kez sert bir biçimde kızının isteğine karşı çıktı. Hayır, olmaz. Ama kızının öfkelenmesi ve sonra da somurtması üzerine boyun eğmek zorunda kaldı. Peki, kabul. Ama yuvarlanırsan ağlamak yok ve kabahati de bende bulmayacaksın. Bonnie başını Scarlett'in odasından yana çevirerek, ''Anne bak, babam atlamama izin verdi.'' diye bağırdı. Aynanın karşısında saçını taramakta olan Scarlett pencereye geldi. Bonnie'yi artık kirlenmiş olan mavi elbisesi içinde sevincinden yerinde duramazken görünce gülümseyerek, ''Red, ona bir elbise daha ısmarlamak gerek. Bu elbisesi çok kirlenmiş.'' dedi. ''Anne bana bak. Bakıyorum yavrum.'' Red, Bonnie'yi midillinin üstüne oturturken Scarlett onun sırtını dik tutuşunu ve başını büyüklük taslayarak arkaya doğru atışını görünce kıvanç duydu. Ona, ''Ne güzelsin bir tanem.'' diye bağırdı. Bonnie de, ''Sen de öylesin anneciğim.'' dedikten sonra midilliye ökçesiyle vurdu ve atı dolu dizgin engele doğru sürdü. Bir yandan da, ''Anneciğim bak, bunu da nasıl atlayacağım?'' diye ortalığı inletiyor, kırbacını havada sallıyordu. ''Bak, bunu da nasıl atlayacağım?'' Scarlett birden belleğinde anılarının birbirine karıştığını hissetti. Bu sözde korkunç bir anlam vardı. Kim söylemişti, ne zaman, nerede söylemişti, neden anımsayamıyordu? Midillinin üzerinde tüy gibi duran kızına baktı. Bonnie engele doğru hızla yaklaşıyordu. Bukleleri havada dalgalanıyor, mavi gözleri parlıyordu. Scarlett kendi kendine, ''Bonnie'nin gözleri babamın gözlerine ne kadar çok benziyor, mavi İrlandalı gözü, tıpkı babam.'' diye düşündü. Babasını düşünürken aradığı anı bir şimşek hızıyla gözlerinin önünde canlandı. Birden kaşları çatıldı, vücudunu soğuk bir ürperme sardı. Kulaklarında bir İrlanda şarkısının yükseldiğini ve kızınınkine benzer naralar atarak tarlanın yamacını dört nala tırmanan bir adamın sesini duydu. ''Ellen, bak nasıl atlayacağım.'' İşte o anda Scarlett, ''Hayır, hayır, dur Bonnie, dur.'' diye bir çığlık attı.